Ayrım 9, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 112. Sonra bir gün ağaçların, fundalıkların kuytusunda Delal kutsal kitapların yalınlaştıkça büyüleyen, basitleştikçe derinleşen diliyle bilirim, bilirim der gibi karnında yeşeren tohumu içinde gelişen yaşamı açık ettiğinde Mahmut önce uzun uzun sustu, sonra elini sevdiğinin karnına koyup ağladı. Kıyasıya vuruşmadığının, yoldaşlarca gözlenip rapor edildiği bir çatışma sonrasında öz eleştirisini alırlarken, savaş yumuşaklık kaldırmaz, merhamet kaldırmaz. Ya öleceksin ya da öldüreceksin. Tetiği çekerken kılı kıpırdamayan kadın savaşçılarımızdan, hevallardan örnek al demişlerdi. Savaş yumuşaklık kaldırmaz, merhamet kaldırmaz, erkek adam ağlamaz. Ağlıyordu işte. Zelal, Mahmud'un gözyaşlarını dudaklarıyla silerken, sel gibi sevda sözcükleriyle sarmaya çalışırken yarasını, yumuşağım diye düşündü. Yumuşak olmasam, vururdum şimdi onu. Yumuşak olmasam, dayanamazdım düşmanın dölünü taşımasına karnında. Sonra, ne iyi ki yumuşağım, ne iyi ki onu vurmuyorum, ne iyi ki kimseyi vurmuyorum diye sessizce naralandı içinden. Kendi sözleri miydi, içine girmiş bir ilahi güç mü söyletiyordu? İçindeki gücün sesiyle konuştu Mahmut. Çocuk benim çocuğum dedi. Çocuk bizim çocuğumuz. Seninle benim. Günlerdir benim tohumlarım senin toprağına düşüyor. Çocuk o topraktan o tohumlarla yeşerecek. İster asker, ister gerilla, çocuk savaşın çocuğu olmayacak. O bizim çocuğumuz. Onu bu dağlardan uzaklaştıracağız. Denizlere ulaşacağız. Barışın çocuğu olacak. Kayadan fışkıran serin pınarın az ötesindeki yeşil sığınakta töre işlemiyordu. Ne devletin, ne dağdakilerin kuralları geçerliydi. Yaban otları, yaban yemişleriyle doyulan, Kevser pınarından şifalı sular içilen bir rüya görüyorlardı. Masumiyetini yitirmiş, acılı dünyanın müjdesi ve rüyası oluyorlardı. Jandarmanın çevrede keşfe geldiği bir gün, rüyadan uyanma vaktinin geldiğini anladılar. Jandarmanın terk ettikleri mağarayı bulduğunu, yeşil sığınağın en kuytu köşesindeki yuvalarından görmeden kulaklarıyla izlediler. Mağarayı bastı jandarma. Kocaman tüfekleri vardı ve ürkek adımlar atıyorlardı. Yeşil sığınak öyle girift, öyle geçilmez, öyle seçilmezdi ki ne kocaman tüfekleri ne de hantal postalların gergin adımlarını gördüler. Ama sesleri duydular, seslerden anladılar. Çocukluklarından beri tanıdıkları, bildikleri seslerden. Çatışma için gelmez bunlar dedi Mahmut. Başka biri sürüyor olmalılar. Benim izimdedirler dedi kız. Amcamgiller göndermiştir peşimden. Onlar pes etmezler. Ölüm kararım çıkınca babam kıyamadı. Bir garip iyi adamdır babam zaten. Beni ağıla kapatmışlardı. İpi sarkıtmışlardı tavandan aşağı. Boynumu vereceğim ilmek hazırdı. Sağlam mı diye baktım. Sağlamdı ip. Ağılın tavana dayanır mıydı? Bak onu bilmem. Kendileri yapmayı göze alamamışlardı. İçleri mi götürmemişti yoksa kanundan mı korkmuşlardı bilemem. Sen kendi çarene bak demişlerdi bana. Günahı bana kalacaktı. Hem kendi canımın hem de karnımdakinin günahı. Töreniz böyleyse, doğruysa yaptığınız, hadi mertçe uygulayın bakalım dedim içimden. Benden size yardım yok. İki canın günahı sizin olsun. Bakalım hanginiz çekeceksiniz ipi. Ama bana güvenmeyin. Anam ağlamıştı karar çıktığında. Ama diretmedi. Diretse ne olur ki? Kuma ablam, hak değil dedi. Senin bir günahın yok. Allah'ın çocuğu bu. Baban da ağlıyor için için, biliyorum ben. Korucu emindir töre diye tutturan. Ben korucu başı olayım da orospunun cezasını vermeyeyim. Ben korucu olayım da töreyi çiğneyeyim diyesiymiş orada burada. Baban töreye değil, emine yenildi. Bir de Mesut abin haber salmış nereden öğrenmişse artık. Ben orospuyu yaşatmam diyesiymiş o da. Sabaha kadar vaktim var dediler. Elini çabuk tut, çabuk bitir dediler. Çıkıp gittiler. Gece yarısını çoktan geçmişti. Kapı açıldı, babam girdi içeri. Korktum, yüreğim ağzıma geldi. İşi çabuk bitirecek, acısını hafifletecek diye düşündüm. Saklanmadım, çıktım şöyle ortalık yere, tam ilmeğin altında durdum. Biraz dikilsem, ayak parmaklarımın üstüne, boynum ilmeğe geçti geçecek. Babamın elinde bir torba vardı. Al bunu da hemen çık git dedi. Hadi durma. Durmadım. Verdiği torbayı alıp çıkıp gittim. Can tatlıdır, hele gençsen. Hele de bir başka can taşıyorsan içinde. Gece bir tuhaftı, dolunay vardı. Ama bulutlara girmişti, her yer karanlıktı. Allah'ın bir işi, itler ulumadı, bilirlermiş gibi. Kimse ses etmedi, kimse çıkmadı yoluma. Herkes mi bilirdi zindandan uçacağımı? Ya da Allah'ın bir hikmeti miydi, yöreyi iyi bilirim. Bir de hesabım kuvvetlidir, iyi yol bulurum. Günlerce hep daha uzaklara yürüdüm dağlardan, kayalardan. Torbada su vardı, azık vardı, bir de nüfus kağıdım, bir de azıcık para. Babam bizlere nüfus çıkarmış olmakla övünürdü hep. Hele bir düşünsene, kızların bilem kafa kağıdı vardı. Yürüdüm, yürüdüm, sonra şu karşı mağaraya geldim işte. Karnımda bir canla yürüdüm. Kafamın içi pusluydu, dumanlıydı. Taşlardan, kayalıklardan sekerken, suları, dereleri atlarken rüyada gibiydim. Bulutların üzerinde yürür gibiydim. Çıplak ayaklarım yere değmiyordu. Yorulmuyordum, acıkmıyordum. Azık torbasını bile açmamıştım. Ölümden dönmüştüm, korkuyu yitirmiştim. Komları, mezraları uzaktan dolandım. Dağlara, hep dağlara doğru yürüdüm. Alevler gördüm uzaklardan. Doğudan esen yeller, yanık ot, yanık ağaç, yanık saman kokusu getirdiler. Silah sesleri duydum kimi zaman, çok uzaklardan. Karnımda taşıdığım canı düşüne düşüne, ne menem şeydir bu hayat dedikleri, doğacak da ne olacak, ben ne oldum, anam bacım ne oldu, hadi geçtim bizleri, dedem babam abim ne oldular ki diye sonra sorguluya yürüdüm. Tersine bir yürüyüştü benimki. Yukarı dağlara doğru vurmuştum. Oysa aşağı şehre inmeliydim. Kasabayı geç, şehre in demişti babam. Şehir insana sarar. Kalabalıkta kaybolursun, değişirsin, tanınmaz olursun. Belki de kurtulursun. Tersine tersine yürüdüm. Dağların özgürlüğünü, şehrin kalabalığı içinde kaybolmaya yeğledim. Sonra seni buldum. O saat anladım ki hep sana geliyordum. Her şey sana kavuşmak içindi. Karnındakini düşünerek yürümüştü o yolları. Bayırları, kayalıkları tırmanırken, yorgun düşüp bir koyakta, bir ağaç altında, bir kayanın siperinde dinlenirken, aklında hep karnındaki, belki de bilmeden, kendine bile fısıldamadan, ondan kurtulmak için yürüyüp duruyordu böyle dağ tepe. Mezradaki kadınlar doğurmak istemedikleri bebelerinden kurtulmak için ağır yük taşır, ateşin üstünden atlar, yüksek ipe uzanırlardı. Olmadı mı, ebe kadın ilaç verir, kurcalar, düşürtürdü çocuğu. Gözü pek dizelalin, deneyebilirdi. Yaşamak istiyorsa kurtulması lazımdı bu şeyden. Hayalindeki adına deniz denen o uçsuz bucaksız suya kavuşmak istiyorsa bedenini tutsa kalmış bu kötü tohumu söküp atmalıydı. Yine de korkmuş, yapamamıştı. Köyde bacaklarının arasından kan sızarak ölen Mizgin'in ağır ağır solan yüzü, beyazlaşan dudakları, büyüyen gözleri ve attığı o son çığlık belleğinin aynasına takılıp kalmış, elini ayağını felç etmişti. Tam da mağaranın girişinde başını taşa dayayıp kendinden geçmiş yaralı yabancıyı gördüğü sırada kötü kötü bunları düşünüyordu Zelal. Kararını verdi. Verecekti, kurtulacaktı içindeki engelden. Sonra karnı boş, yüreği boş, başı boş, uçsuz bucaksız engin suya doğru gidecekti. Ne botan çayına, ne zap suyuna, ne ulu çaya benzeyen okulda öğretmenin bu çaylar, bu dereler denizin yanında su birikintisi bile değil, çizgi gibi kalır dediği, çocukların gözlerinin önüne gelsin, daha iyi anlasınlar diye zayıf bir umutla, Van Gölü'nü gören var mı aranızda diye sorup da cevap alamadığı, tutkuyla, özlemle anlata anlata bitiremediği denize doğru. Bizim köye en yakın deniz nerede diye sormuştu derste. Öğretmen düşünmüş, kafasını kaşımış, bir takım hesaplar yapmış ciddi ciddi. Dağ tepe demeden dümdüz çizgi gibi kuş uçuşu. Düşünsen en yakın denize ulaşmak için bir 600-700 kilometre yol vardır. Karayoluyla hesaplasan çok daha fazla tutar. İçinden hemen hesaplayıvermişti sayıları bilen kız. Köyden okula yürüdükleri yolun 350 katı. Bir şey değilmiş öğretmenim. Köyden okula 350 gün yürümek gibi. Bir de dönüşünü düşünürsen 175 gün okula gelmekle bir. Biz her yıl o kadar gün yürüyoruz zaten okula gelmek için. Öğretmen iftiharla, memnuniyetle değil, çaresizlikle, acı çeker gibi bakmıştı küçük öğrencisine. Bu da bir Allah vergisi, bir mucize. Sonra öğretmenin başını iki yana sallayıp alçak sesle kendi kendine mırıldandığını duymuştu. Bu akıl neye yarar ki? Bin katı aklı olsa ne anlamı var? İçine tükürdüğümün kahpe devranı. O günden sonra hep denizi düşünmüştü Zelal. Okulda büyük haritaları yoktu. Öğretmen eski bir coğrafya kitabından ya da bir atlastan koparılmış sayfalar getirmişti sınıfa. Türkiye'nin dünya denilen o uçsuz bucaksız, kocaman topun üzerinde nasıl da küçücük bir yer kapladığını göstermişti çocuklara. Köylerini görmek istemişlerdi, göremeyince şaşırmışlardı. Ne dünya haritasında ne de Türkiye haritasında yoktu köyleri, mezraları. Onu bırak, devletin oturduğu ilçe bile yoktu. Beni dünya sayın, Türkiye küçük parmağımın tırnağı kadar kalır benim vücudumda demişti öğretmen. bir fikir edinebilsinler, kavrayabilsinler diye. O tırnağın kaçta kıçı olur ki köyleri? Burulmuşlardı çocuklar. Koskoca dağlar, baharda kabarınca bunca insanı köpüren sularına katıp götüren azgın ırmaklar, meralar, otlaklar, köyleri, evleri, okulları yoka mı sayılıyordu yani? Haritada bir nokta bile değilsen neye yarar? Kafasını işin bu tarafına takmamıştı Zelal. Aldırmazlığından değil, daha büyük bir harita olsa Türkiye'nin de daha büyük görüneceğini, çok büyük çizilmiş bir Türkiye'de köylerinin, hatta evlerinin bile işaretlenmiş olacağını anladığından, onun takılıp kaldığı, düşünmekten kendini alamadığı, derslerde bile hocayı dinlemek yerine dalıp dalıp gittiği hayal denizdi. Çok uzak olan, yine de bir ders yılından daha uzak olmayan deniz. İçinde büyüyen bunca cefaya direnen arsız kötü tohum, ölümün eşiğinde bahşedilmiş hayatı engelliyordu. Denizi görmesini, denize varmasını engelliyordu. Mizgin'in kanı çekilmiş dudakları, bacaklarının arasından sızan koyu pis kan, attığı son canhıraş çığlık bile engel olamayacaktı içindekinden kurtulmasına. Tam o anda gördüm seni. İçimi deşmeye, karnım boşaltmaya, ya ölümün ya yaşamın özgürlüğünü tatmaya hazırlanırken. Yaralıydın, kanıyordun, bilincini yitirmiş, derin uykuya varmış, başını kucağıma aldım. Karnımın tam altında, tohumun yeşerdiği yerde sıcaklığını duydum. Bir engin su hayal ettim. Ilık, berrak, gök mavisi bir su. İyi bir adam olsan yabancı. Yaralarını yuvup sağlatsam, beni alsan, gitsek, beraber denize varsak, deniz olsak diye adak adadım, niyet tuttum. Hesapladım, 96. günümdeydim. Gün be gün görünür hale gelecektim. Hesapladım, gök ayıyla 184 gün vardı tamamı ermime. Korkudan falan değil. Neyim kalmıştı ki benim, neden korkayım? Korkudan değil, sevdam yalanı kaldırmadığından, bir de kendimi günahsız, püri pak bildiğimden anlattım sana. Karnını okşadın, ağladın, ağladın. Sevginin gözyaşlarıydı, gözünden değil, yüreğinden geliyordu, anladım. Belki de her şey, kötülükler bile birbirimizi bulmamız içindi dedin. Tam ben söyleyecektim, ağzımdan aldın. O zaman çocuğun göğün yüksek katlarından bize bahşedilmiş olduğuna inandım. Üzerimden geçenler ne askerdi, ne korucu, ne gerilla. Birbirimizi bulalım, birbirimizin olalım diye insan suretine bürünmüş, anlaşılmasın diye gaddar savaşçı erkek sureti kuşanmış ruhlardı. Göklerin, suların, dağların ruhları. Bunu sen de bildin. Çocuk bizim çocuğumuz. Savaşın değil, barışın, umudun çocuğu dedin. İçimdeki kötü sandığım tohum, işte o anda cennet gülleri gibi açılıp bizim bütün umudumuz oldu. Benim çocuğum senin çocuğun oldu. Çünkü biz onu doğmadan sevdik. Biz birbirimizi doğmamış çocuğun mucizesiyle doğmamış Heavy'yi doğurmak için sevdik. Pek de dikkatli, istekli arama yapmayan jandarmaların alelacele uzaklaşmalarını izlediler. Kız takibi, suçlu takibi için buralara kadar gelmek istemez jandarma. Buralarda hangi kovuğun, hangi kayanın ardından kim çıkar belli olmaz. Tekin olmayan bu yerlerde fazla oyalanmak istemediler besbelli. Birkaçı koruluğa yöneldiyse de yarı yolda vazgeçip dönüp gittiler. Kaç gündür buradayız diye sordu Mahmut onlar gidip de sessizlik ve huzura kavuştuklarında. 17 gün dedi günleri sayıları bilen kız. Sanki 17 yıldır böyle kucak kucağa, diz dize, koyun koyuna, yürek yüreğe yaşarmışlarcasına kenetlenmişlerdi. Ve de sanki sadece bir tek güncük beraber olmuşlarcasına özlemle doluydular, doyamamışlardı birbirlerine. Canımız kaç günlüktür? Umudumuz kaç günlüktür diye sordu Mahmut. 113 günü tamamladı dedi Zelal. Vaktin geldiğini bildiler. Rüyadan uyanmak, dünyaya dönmek, dağlara veda etmek, engin sulara doğru yürümek gerektiğini bildiler. Heavy'yi dağların kovuklarına, mağaraların karanlığına, yanık tepelerin çoraklığına, terk edilmiş köylerin ürkünç yalnızlığına teslim etmemek için iki korunaksız, barınaksız can, iki masum çocuk, üçüncüyü işlerinde bir uğur muskası gibi taşıyarak umut topraklarına indiler. Bana bir kaçış hikayesi anlat. Bir kaçış hikayesi ki acıklı olmasın, kimse ölmesin, kimse ağlamasın. Madem ki masalcısın sen, güzel bir masal anlat bana. Sevenler kavuşsun, kardeşler barışsın, onlar ersin muradına, biz çıkalım kerevetine. Bir kaçış hikayesi anlat bana masalcı. Bir güzel hikaye ki kaçanlar menzile sağ salim ulaşsın, çocuklar ölmesin, sevenler ayrılmasın, kimse aç kalmasın. Umut olsun, barış olsun sonunda. Güzel bir masal anlat bana, sonu iyi bitsin. Zelal mi söylemişti bunları Ömer Eren'e, korkusu geçip de dili çözüldüğünde, yoksa kızın mavi yeşil hareli güzel gözlerindeki kedere dalıp O mu yazmıştı? Zelal yoğun bakımdan çıkıp odaya yerleştirildiğinde önceleri hiç konuşmamış, yüzünü duvardan tarafa dönüp susmuştu. Mecalsiz miydi, küskün müydü bilemediler. Önceleri Mahmut da sustu sevdiği zorlanmasın, yorulmasın, incinmesin diye. Sonra suskunluğa sığınıp olanları olmamış saymayı içine sindiremedi. Zelal aklını, belleğini yitirdi de bir şeycikler anımsamaz oldu diye korktu. Korku da ne demek, düpedüz dehşete, paniğe kapıldı. Ya sevdalarını, sevgilerini, sevişmelerini unutmuşsa diye, ya kendini tanımazsa, bir daha hiç hatırlamazsa o masal günlerini diye. Konuştu Zelal'le. Bir daha, bir daha anlattı. Acıtma, örseleme pahasına anlattı. Zelal anımsasın diye. Yine ses vermedi Zelal. Ne kadarını anladı, bilemedi. Doktorlara sordu kaygıyla, telaşla. Şoku atlatması güç olacak, düzelir dediler. Sonra Ömer Eren'in hasta ziyaretine geldiği gün, kız kapıdan yana döndürdü güzel başını. Elinde bir demet çiçekle kapının yanına dikilip duran Ömer'i işaret edip, "Evkiye, o kim?" diye sordu dostça olmayan ters bir sesle. "O Ömer Bey, ünlü yazarımız, bize yardım ediyor," dedi Mahmut. "Çima?" diye sordu kız. Sonra kapıda dikilip duran eli çiçekli adam da anlasın diye Türkçe tekrarladı. "Neden?" Mahmut ve Zelal Ömer'e, Ömer de kendi içine bakıp öylece kaldılar. "Neden?" "İnsan dara düşene yardım edemez mi?" Sessizlik oldu. Açık renk sentetik perdelerin güneşten koruyamadığı sıcak hastane odasının havası büsbütün ağırlaştı. "Eder," dedi Mahmut. Kız başını yine de öte yana dönüp sustu. Pes etmedi Ömer. Kızın kalın kabuğunu, duygu geçirmez zırhını delmeyi denedi. "Acıyı bilirim, çaresizliği de. İnsan insana muhtaçtır. İnsandan kötülük de gelir, iyilik de. Vurulduğunda oradaydım. Otobüsümü bekliyordum. Otobüse binip gitse miydim? Sen olsan öyle mi yapardın? Acınız var, paylaşalım. Hafiflesin istedim. Hepsi bu." "Hepsi bu mu gerçekten?" "Oğlun acısı olmasaydı, Kuzey Denizi'nden gelip İstanbul'un ortasında parçalanan Ulla'nın korkunç anısı olmasaydı, belki de peşlerinden gitmezdim, otobüsü kaçırmazdım. Çocuğun eline birkaç kuruş sıkıştırır, biner otobüsüme, kendi yoluma giderdim. Bir başkasının acısını bir kez olsun kendi yüreğinde, kendi acın gibi duyabilmişsen, kendini o acıdan sorumlu hissetmişsen, ancak o zaman acı neymiş anlarsın ve bir daha yanından geçip gidemezsin acının. Oğlumun acısı olmasaydı, şimdi burada, bu hastane odasında, inatçı, küskün, güvensiz Kürt kızının yatağının başında olmazdım. Bir yakınım başına da geldi. Çok yakınım, oğlum gibi birinin. Yoldan geçerken patlayan bir bomba, gencecik karısı, hem de çok uzaklardan gelmiş yabancı, parçalandı gitti. Parçalarını bile tam toplayamadılar. Küçücük bir çocuk kaldı arkaya. Hangi örgüt abi, belli oldu mu, üstlendiler mi? Mahmud'un sesi kaygıldan öte, telaşlı, heyecanlı. Ne önemi var? Kendine sol diyen şu silahlı, külahlı örgütlerden biriydi. Patlamada bir militanları da öldü zaten. O da genç bir kadınmış. Bizimkiler mi diye korktum da birden. Çocuğun boş bulup bizimkiler mi demesinden yararlanıp lafı gediğine koymayı denedi. Sizinkiler de olabilirdi. Sen bile olabilirdin. Bir kere girildi mi bu işlere, şiddetten medet umuldu mu, silah çözüm sayıldı mı bir kez? An gelir, silahtan, ölümden başka kurtuluş yoktur. Öldürüyorlarsa çaresi yok, sen de öldürürsün. Üstüne üstüne gelip de paspas yapıyorlarsa seni, kendini silahla korursun. Kız ilk kez böyle uzun konuşuyordu. Ömer, o zayıf, naif, bedenden, solgun, yumuşacık, güzel yüzden ne böyle bir söz, ne böyle kuru, sert bir ses bekliyordu. Şaşırdı, hayal kırıklığına uğradı. Kanı kanla yoğmazlar dedi pek de güçlü olmayan bir sesle. Bu deyişin kendine ait olmadığının, kızın anlayacağı dilde konuşma gayretiyle hani halka ineriz ya biz böyle söylediğinin ayrımına varıp canı sıkıldı. Yapmacık empati kurma işgüzarlığı, siyaseten doğruluk uğruna ötekinin diliyle konuşma özentisi, hem de ötekini tanımadan, ötekinden karşılık bulamadan, batılı aydının bitmeyen beyhude çabası. İlle de laf katacaksak ateş düştüğü yeri yakar da derler. Senin yakının oğlun ölmemiş, el kızı ölmüş. Oğlunu öldürselerdi kin güderdin, peşlerine düşerdin, öldürmek isterdin. Yazar abimiz kan gütmezdi yine de dedi Mahmut, Zelal'in sözlerini yumuşatmak için. Kan gütmek akıllı adam işi değil aslında. Yıllardır bunca kan, bunca ölüm. Ne değişti ki? Kısılıp kalmışız korkularımızın, düşmanlıklarımızın içinde. Kimimiz Kürtçe, kimimiz Türkçe, aynı türküleri söylerken öldürüyoruz birbirimizi. Bize yardım etmek istiyorsan Esra, uzak bir yere, Ne törenin, ne örgütün, ne devletin kimsenin bulamayacağı bir yere götür bizi. Denize götür dedi kız, rica içiremeyen kaba bir sesle. Elimden geleni yapacağım. Hele sen iyi ol, hastaneden çıkacak hale gel de. Doktor 10 güne kadar çıkar dedi abi. 10 güne kadar çıkarırlarsa hepsi 17 gün sürecek demek. Bugün nedir günlerden? Çarşamba. Demek ki perşembeymiş buraya geldiğim. Bir sonraki pazara, hadi bilemedim pazartesiye çıkacağım demektir. Daha çok var. Ömer parmak hesabı yapıp şaşırdı. Kız bir an bile duraksamadan, hesaplamaya bile gerek duymadan yattığı günü de, çıkacağı günü de tam isabetle söyleyivermişti. O böyle kafasından her şeyi hemen hesaplar dedi Mahmut. Ömer'in şaşkınlığına gülerek, biraz da övünerek. İstersen çarpma bölme sor. Kafadan yapıversin. Allah vergisi bir şey işte. Yok yorulmasın boşuna. İşler düzelsin. Size bir iş. Mesela küçük bir dükkan açalım. Deniz kenarı bir tatil beldesinde. Orada hesaplara bakar Zelal. Neden yapıyorsun bunları? Hısım değilsin, akraba değilsin, Kürt bile değilsin. Neden peki diye sordu kız yeniden. Aynı kuşkulu, güvensiz sesle. Söyleyecek söz aradı, bulamadı. Çünkü ben bir masalcıyım. Hikayeler yazarım. Sizin hikayenizi de yazarım belki bir gün. Masalcı da olsan, başka yerlerin masalcısısın sen. Bizim hikayemizi yazamazsın. Kafanla kavrarsın da, yüreğinle duyamazsın. Yürekte duyulmayan masalı çocuklar bile dinlemez. Tuhaf bir kız bu. Mahmud'un saflığına karşın cin gibi hem de keskin, uzlaşmasız. Hiç alttan almıyor. Güzel bir kediye benziyor. Ömer Eren acıma duygusunu aştığını, kıza garip bir ilgi, hatta saygı duymaya başladığını hissetti. Belki de haklısın Zelal. Neden sizinle ilgilendiğimi sorup duruyorsun ya? Vurulduğun o geceden beri ben de kendi kendime soruyorum bunu. Darda kalana yardım falan, bunlar doğru da. Asıl kendi hikayemi yazmak için, kendi sözümü bulmak için sanırım. Neden kendi masalını kendi insanlarında, kendi topraklarında aramıyorsun? Güzel soru diye düşündü. Belki fark etmedi kız sorusunun önemini ama cevap vermem gereken asıl soru bu işte. Kendi topraklarım kurudu, kendi insanlarım değişti. Belki de onlar değil ben değiştim. Onlara kendime yabancı kaldım. Masalımı kaybettim. Her masalcı kendi masalını anlatmak ister. Ama kaynaklar kurudu mu, yeni kaynaklara umut bağlarsın susuzluğunu gidermek için. Karışık bir şeyler işte. Size demem o ki, yardımlarımdan eksiklenmeyin, kuşku da duymayın. Aslında sizden çok kendim için yapıyorum bunları. Madem ki masalcısın, madem sözün ebesisin, bir kaçış masalı anlat bana o zaman. Güzel bir masal olsun, sonu iyi bitsin, sevenler kavuşsun, kardeşler barışsın, yolcular menzile, sağ salim ulaşsın, bebeler vurulmasın, ölmesin. Masal bu ya, kimse kimseyi çiğnemesin, haksızlık etmesin, öldürmesin. Böyle dedi Zelal, sanki kendisi bir masal anlatır gibi, bir şiir okur gibi. Sesi yumuşayıvermişti, kederliydi, yorgundu. Anasından uyumadan önce ninni söyleyip masal anlatmasını isteyen bir çocuğun sesiydi. Ömer kızın sözlerini evirip çevirdi kafasında. Ne tuhaf, sözün ebesi demişti kız. Ömer'e öyle derlerdi edebiyat çevrelerinde, öyle tanınırdı. Ama o nasıl bulmuştu bu deyişi? Neydi yabancılığın, uzaklığın, yoksunluğun ötesinden gelip beynine, yüreğine ulaşan bu sezginin kaynağı? Sözün ebesinin ne zamandır sözü doğurtamadığını, sözcükleri yitirdiğini bir kendisi, bir de Elif biliyordu. Elif'in acımasızca çok satarlar dünyasına girince seni besleyen kaynaklardan, duygulardan koptun. Okurun değişince metinlerin de değişti. Müşteri memnuniyetini oynuyorsun, bu yüzden yazacaklarını yazamıyorsun dediği yerde, Zelal'in başka bir şey, daha sevecen, daha güzel, yol gösterici bir şey söyleyebileceği umuduna kapıldı. İstediğim masalı deneyeceğim dedi yavaşça. Sonu iyi bitecek eğer yazabilirsem. Hani neden diye sorup duruyorsun ya. Neden ilgileniyorum sizinle, neden yardım etmeye çalışıyorum? Tam da bunun için işte. Sözü bulmak için. Köyde bir masalcı nene vardı sözü doğurtan. Sadece kendisi anlatmakla kalmaz, çocuklardaki sözü doğurturdu. Bize masallar anlatırdı, bizler de başka çocuklara aktaralım diye. Ben güzel anlatırdım masalları, beni severdi. Yerimi sen alacaksın derdi. Sonra okula gittiğimde anamın diliyle kendi dilimizde masal anlatmam yasak oldu. Öğretmen masalları hep Türkçe anlattı. Çabuk öğrendim, iyi belledim Türkçeyi de. Ama masalların dilini yitirdim. Artık masal anlatamaz oldum. Ne Türkçe ne Kürtçe. Sözü kaybettim. Sayılara sarmam da bu yüzden. Sayıların dili yok. Tam seninki gibi değil ama ben de dilimi kaybettim. Sadece sözcükler değil ki dil. Söz sözcükleri aşar. İster Türkçe, ister Kürtçe, ister ne bileyim İngilizce, Fransızca, Arapça. bütün sözcükleri bilirsin de bazen tutulursun, söze dökemezsin. Sözün içi boşalmıştır, sadece sözcüklerle de olmaz. İyi söyledin. Zelal, belki de tam fark etmedin söylediğinin önemini ama doğru söyledin. İçi aydınlandı, yumuşadı, gevşedi. Belki de telaşlanmaya gerek yok. Her yazarın başına gelir derler. Bir gün bakarsın yazamaz olmuşsun. Geçici iktidarsızlık gibi bir şey. Yazmaktan ve yazdıklarımdan mutlu olduğum günlerde ne ile besleniyordum? Bizim hikayemizi yazıyordum. Bütün bir dünyayı istemiş, kendisini kendi yaşamıyla sınırlamamış, devirebileceğine, değiştirebileceğine, daha iyi bir dünya kurabileceğine inanmış ve yenilmiş insanların hikayesini. Yoksulları yazıyordum, işçileri, varoşları, ille de önemli, ille de kahraman olması gerekmeyen küçük insanları. Umudu yazıyordum, dünyayı değiştirme umudunu, kurtuluş umudunu. Çünkü inancı umutla beslenen, değerleri umutlar üzerine kurulu bir kuşaktık biz. Bizi güzel yazıyorsun demişti eski bir arkadaşım. Ama biz öyle kötü yenildik, o kadar azaldık ki bu hikayeleri okumak isteyen kalmadı pek diye de eklemişti. Bizi gerçekten de güzel yazıyordum. Ama biz azdık, arkadaşımın söylediği gibi. Yeni dünyanın duymak bile istemediği büyük anlatılarımızdan, modası geçmiş yüce değerlerimizden, altında ezildiğimiz kurtarıcılıktan kendimiz bile usanmıştık. Hayır, kimilerinin sandığı gibi geçmişimi reddetmedim ben. İnkar etmedim. Ama orada da takılıp kalmadım. Piyasa değeri olan yeni bir yol, yeni bir yöntem aradım. Satış rekorları kıran, mutlu bir şaşkınlık içinde yayıncımın yeni baskılarını yetiştirmekte zorlandığı o ara romanı yazdım. Karşı taraf. Adını koyarken hesaplamamıştım ama o romanla karşı tarafa geçtim. Okur patlaması, en çok satanlar listesinde 3 haftada hızla birinciliğe yükseliş, aylarca ilk sırada kalmak, karşı taraf ustalaştığım bütün klişeleri bir arada kullandığım, profesyonelliğin pervasızlığıyla, biçim ve kurguda cesur denemelere giriştiğim ama eleştirmen olsaydım, yekten, ruhsuz ve derinliksiz diye niteleyebileceğim bir kitaptı. Dağarcığımı döküp saçmıştım bilmeden, tüketmiştim. Piyasanın kurallarını, okurun beğenisini, istemini öğrenmiştim artık. Sonra düşünüp hesaplamadan benzer romanlar ard arda geldi. Aşk dozunu artırıp biraz gerilim, biraz gizem, mistisizm ekledim. Çok sattım. İşi rutine bindirdikçe, cafcaflı cümleleri sabun köpüğü konular üzerinde maharetle döşedikçe, insanların görmek, duymak istemedikleri büyük konulardan, gerçek insanlık hallerinden uzaklaştıkça daha çok sattım. Hep sermayeden yedim. İçimi tükettim. Aşkı, inancı, umudu, insanı. Sözcüklerden gerçek söze götüren iç zenginliğinin tümünü. İçim tükenince söz de tükendi. Oysa bir tek söz kalmıştı elimde. Şimdi bomboşum. Sözünü bulmak istiyorsan dedi Mahmut. O sözü de bizim izimizden arıyorsun madem. Var git o zaman. Yerinde ara hocam. Sözün doğrusuna uzaklardan ulaşamazsın. Sesi duyacaksın, dinleyeceksin ki söze dönüştüresin. Hasta odasından çıkıp hastane koridorunda Mahmut'la yalnız kaldıklarında delikanlıya başı derde girerse gerekli olacak telefon numaralarını, Zelal iyileştiğinde de bir süre için kalabilecekleri evin adresini, eski bir arkadaşının bir zamanlar garsoniyer niyetine kullandığı, şimdi yurt dışında olduğundan pek kullanmadığı seram bağlarının arka taraflarında bir villa, ne olur ne olmaz diye Mahmut'un değil, de kendi adına açtırdığı özel bir hesabın bankamatik kartını, benzeri yaşam güvencelerini verirken delikanlıdan bir tek şey istedi. Beni bekle. Ben dönmeden hiçbir şeye karar verme. Zelal iyileşsin. Şöyle bir kafanızı toplayın önce. Sonra salim kafayla düşünürsünüz, düşünürüz. Şimdi sana ne desen boş. Şimdi bana ne desen geçersiz. Bekle olur mu? Çok kalmadan döneceğim. Kendi oğluyla Deniz'le konuşurken ki için için yalvaran ses tonuyla sevecenlikle söyledi bunları. Sözü bulunca döneceğim diye ekledi içinden. Başını olur der gibi hafifçe sallayıp sustu Mahmut. Söz vermedi, hayır da demedi. Böylece yola çıktı Ömer. Birkaç gün önce Elif'e telefonda ben doğuya gidiyorum dediğinde belli belirsiz bir niyet, bir özlem olan yol, Mahmut'un sesi duyacaksın ki söze dönüştüresin demesiyle yitirdiği sözün peşinde harikulade bir macera, kaçınılmaz kader oldu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 124.